Biliyorsunuz geçen pazar neydi? Kilisenin doğumu. Ne diyoruz? Pentekost, değil mi? Pentekost deyince aklımıza ne geliyor? Habercilerin işleri, elçilerin işleri ikinci bölüm. Elçilerin işleri ya da habercilerin işleri ikinci bölümde 13 ayete baktık kardeşlerle beraber. Ama bitirmek mümkün olmadı. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün. Hepinizi Habercilerin İşleri ikinci bölüme götürmek istiyorum. Çünkü Kutsal Ruh'un, vaat edilen Kutsal Ruh'un gelmesiyle ve Petrus'un o muhteşem konuşmasıyla ruhun ve sözün bir bütünlük içerisinde hareket etmesinin sonucu olaraktan ne olmuştu? Gemeinde kilise doğdu. Geçen pazar biz kilisenin doğumunu kutladık aslında. Kilisenin doğumunu kutladık. Onun için sevgili kardeşler, hatırlarsanız birinci bölüm, habercilerin işleri birinci bölüm 4 ve 5'ten bir ayet okumuştum size. Şunları okumuştum. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesi için, pardon, gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Hatırlayın hemen. İsa Mesih ölümden dirildi. 40 gün boyunca öğrencilerle beraber kaldı. Doğru mu? Değişik şekillerde onlara göründü. Ve onların kafasında hala netleşmemiş bir takım soruları aydınlığa kavuşturmak için, onları aydınlatmak amacıyla ne yaptı? Onlarla birlikteliğini devam ettirdi ve ayrılırken de bu sözleri onlara emanet etti. Yeruşalim'de bekleyin. Bu vaat gerçekleşti mi? Evet. 40 gün, 10 gün sonra 50. gün anlamına gelen Penta, 50. gün anlamına gelen Pentekost günü görkemli bir şekilde gerçekleşerekten ne oldu? İlk kilise dediğimiz kavram ortaya çıkmış oldu sevgili kardeşler. Ama hatırlayın, geçen pazar günü bir başka önemli olayı da size anımsattım. Eski Antlaşma 11. bölüm, Yaratılış 11. bölümde. Hatırlayın demiştim, neydi oradaki olay? Babil Kulesi. Babil Kulesi ile Rabbimizin bu kilisenin doğumuna ön ayak olduğu bu olay ile arasındaki farkı görebilmek açısından önünüze birkaç nokta koydum. Aslında 7 nokta koydum ama 7'sini tekrar söylemek istemiyorum. Birkaçını size hatırlatalım. Yani aradaki farkı görmek açısından. Çünkü orada hatırlayın, Tanrı Yaratılış 9. bölümde ne demişti? Verimli olun, çoğalın. Yeryüzünü doldurun. Şimdi onlar ne yapacaklardı? Doğum yoluyla, dolaylı normal bir şekilde, normal bir yolla, doğum yoluyla çoğalarak dünyanın dört bucağına yayılacaklardı. Onlar ne yaptılar? Bir kent inşa ettiler, Babil kentini. Doğru mu? Ondan sonra diyor ki göklere erişecek bir kule dikmeye çalıştılar. Doğru mu? Ama Tanrı onlara ne dedi? Dağılacaksınız dedi. Ama onlar ne yaptılar? Bu buyruğa karşı geldiler. Birlikte bir arada kalalım dediler. Yani Tanrı'ya isyan ederekten, Tanrı'nın buyruğuna karşı gelerekten. Tanrı ne yaptı? Sonucu biliyoruz. Tanrı onları aşağı indi. Onların dillerini karıştırdı. Onlar zorunlu bir şekilde dünyanın dört bucağına dağılmak zorunda kaldılar. Doğru mu? Doğru. Şimdi bakın, Babil Kulesi'ne baktığımız zaman, Babil Kulesi bize neyi gösteriyor? İsyankarlığın simgesi. Yani isyankarlık sonucu dağılmanın simgesiyken, Pentekost günü neydi? Bir araya gelmenin simgesi. Hatta ikinci bölüm birinci ayette ne yazıyor? Habercilerin İşleri 2.1'de. Pentekost geldiğinde bütün imanlar bir arada bulunuyordu diyor. Görebiliyor musunuz? Değişik bölgelerden gelerekten kilise çatısı altında Rab ne yaptı onları? Topladı. İkinci nokta olarak da ne söylemiştik? Babil Kulesi'ndeki insanlar ün yapmak, isim yapmak ki bugün günümüzün en büyük hastalığı. Ben yaptım. İsim, ün. nam yapmak amacıyla ne yaptılar? Kendilerini öne çıkarma gayreti içerisine girdiler. Ama Pentekost gününe baktığımız zaman, Pentekost gününde ne yaptılar? Kendilerine yücelik getirmediler. Tanrı'ya yücelik getirdiler. Farkı görebiliyor musunuz? Ve ikinci bölüm 46'dan okumuştuk. Habercilerin İşleri 2:46. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadakatle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bakın, bir yerde övgü var, öbür yerde tam tersi. Ve üçüncü nokta, Babil Kulesi kimin planıydı? Babil Kulesi dikmek kimin tasarısıydı, planıydı? İnsanın planıydı. Pentekost günü Tanrı'nın planıydı. Farkı görebiliyor musunuz? Ve Babil Kulesi Tanrı'nın neyini açıklıyor bize? Yargısını açıklıyor demiştim. Doğru mu? Tanrı'nın yargısını açıklıyor. Ama Pentekost günü neyi açıklıyor? Tanrı'nın bereketini. Bak, Tanrı yargıladı, onları dağıttı. Pentekost günde ne oldu? Tanrı bereketledi. 3000 kişi doğaüstü bir şekilde sözün ve ruhun işlemesiyle yeniden doğmaları sağlandı. 3000 kişi. Müthiş bir olay değil mi değerli kardeşler? O zaman bu muhteşem olayda, hatırlayın, bu muhteşem olayda iki noktayı öne çıkardım. Bunlardan bir tanesi neydi? Hızlı hızlı gidiyorum, kusura bakmayın. Bunlardan bir tanesi şuydu. Kişinin hayatını değiştiren tek şey kutsal ruh. Değişim neyle gerçekleşiyor? Kutsal ruh ile gerçekleşiyor. Peki, değişmiş olan kişi etkin bir şekilde, verimli bir şekilde nasıl tanıklıkta bulunabiliyor? Soyutness olabiliyor. Kendi gücüyle mi Mesut? Hayır. Neyle? Tanrı'nın ruhuyla. Doğru mu? Kutsal ruhla. Demek ki şunu söyledim, iki nokta. Evet, değişimi sağlayan kutsal ruh, ama değişen insanın verimli, sağlıklı, etkin bir şekilde varlığını sürdürmesini sağlayan da yine kutsal ruh. Yani bu çok net bir şekilde anlaşılması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için Yuhanna 16'dan bir ayet okudum. 7 ve 8. ayetler. Yuhanna 16, ayetler 7 ve 8. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Kim ikna edecek? Kutsal ruh ikna edecek. Peki, diyebilir miyiz kutsal ruhun bu dünyada bir görevi var? Nedir o? Güzel, imanlı için doğrudur. Eğitici, öğretici, yol gösterici. Ama burada ne diyor? Bakın, son kısmı okuyorum bu ayeti, son okuduğum ayetin. Bak ne diyor? O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecek. Demek ki kurtulmamış canlıların kurtuluşunu sağlamak için ikna yeteneği kutsal ruhta. Allah'ın sözü ve kutsal ruh bütünlük içerisinde. Görebiliyor musunuz? Ama bir ayet baktık, hatırlarsanız. Hemen hatırlayın. İbrahim, onun için dedim, çok güzel bir giriş yaptı. Evet, Rabbin sözünü biz duyuracağız, anlatacağız. Bu sigortacılara da anlatmamız gerekiyor. Onların da kurtuluşa ihtiyacı var. Eminim ki onlar da bir gün diyecek ki, evet, ben zaten üzerime düşeni yapayım. İlla da orayı, burayı, şurayı güvenlik altına almam gerekmiyor. Benim hayatım güvenlikte, o yeter. Diyor ki, bakın, 2. Korintoslar 4. bölümde. Lütfen oraya bakalım. 2. Korintoslar 4, ayet 4. Ne yazıyor orada 4:4'te?
Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in yüceliğiyle ilgili müjdenin ışığa imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir.
Bakın, bir taraftan Tanrı'nın ruhu bizleri kullanarak, diri sözünü kullanarak canların kurtuluşu için kullanırken, öbür taraftan şeytan ne yapıyor? İman etmeyenler iman etmesin diye akılları köreltiyor. Akılları köreltiyor. Hatta örnek verdim ya size. O hani madende patlama oluyor. Mahsur kalıyorlar. Ondan sonra yukarıdan ışık indiriyorlar. Herkes ışığı görünce seviniyor yukarı bakaraktan. İşlerinden biri diyor ki, ışıklar mı söndü? Ama ışık var. Işık ama göremiyor. Neden? Patlamadan dolayı gözü kör olmuş. Işık var. Müjdenin ışığı yansıyor. Ama insanlar göremiyorlar. Değerli kardeşler. Şeytan var gücüyle, değişik taktiklerle ne yapıyor? Hülya iman etmesin diye. Yanlış anlama Hülya beni. Ne yapıyor? Onun kafasını karıştırıyor. Manyak manyak soruları kafasına koyarak da. Doğru mu? Yapıyor bunu çok net bir şekilde. Ama biz buna rağmen ne yapacağız? Tanrı'nın ruhu yönetimi altında sözünü insanlara götüreceğiz dediği gibi. Kesinlikle. Götürmek zorundayız. İnsanın kurtuluşunu sağlayan Recep de İbrahim değil. Mesut de değil, İsmet de değil. Barbara da değil, Ali de değil. Hiç kimse değil. İkna noktasına getirecek olan Tanrı'nın ruhudur. Ama izin verirsen. Otomatikman olmuyor sevgili kardeşler. Onun için Tanrı ruhuyla ve ruh da sözü aracılığıyla bizi eğitiyor, büyütüyor, geliştiriyor. 2. Timoteos 3.16 meşhur ayet. İsmet'e okutmuştuk onu. Kutsal yazılığın tümü Tanrı esinidir diyor. Öğretmek, azarlamak, yola getirmek doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Ne yapıyor? Söz eğitiyor, öğretiyor, geliştiriyor. Sağlıklı bir şekilde bu içinde yaşadığımız dünyada varlığımızı sürdürebilmek için. Nedir bu? Tek başına kutsal ruh değil. Onun için lütfen beni yanlış anlamayın. Bazen görüyorum kutsal ruh, kutsal ruh, kutsal ruh, kutsal ruh. Ya her şey kutsal ruhla bitmiyor ki. Bu yoksa her şey boş. Çünkü neden? Değerli kardeşler bak bundan dolayı. Gerçek kime bildirildi? Öğrencilere bildirildi değil mi? Onlar gerçeği ne yaptılar? Kutsal ruhun yönetiminde kalaraktan kaleme aldılar. Doğru mu? Şu an elimizde yeni antlaşma olaraktan elimizde. Demek ki bu iki kapak arasında Tanrı söylemek istediğini söylemiştir sevgili kardeşler. Tanrı bize konuşuyor. Nasıl? Sözü aracılığıyla konuşuyor. Recep'in bugün size konuştuğu gibi konuşmuyor. Kutsal ruh tek başına değil. Sözü kullanıyor, sözü bize açıklıyor. Okudu mu sözü? Tabii, gerçeği bileceksiniz. Hatta güzel söyledin onu. Gerçeği bileceksiniz diyor. Gerçek sizi 8.32 miydi o? Yuhanna. Gerçek sizi özgür edecek. Gerçek nedir? Budur gerçek. Çünkü İsa diyor ki yol gerçek yaşam benim. Sözün kendisi İsa Mesih. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi. Söz Tanrı'ydı diyor. Beden aldı aramızda yaşadı. Demek ki söz Allah'ın sözü elimizde andolsun. Değerli kardeşler. O zaman diyebiliriz ki evet kutsal ruh tek başına değil. Sözüyle beraber madalyonun iki yüzü gibi. Biri olmadan diğeri olmuyor. Birlikte çalışaraktan canların kurtuluşuna aracı oluyor değerli kardeşler. Onun için hızlı bir şekilde gidiyorum. Onun için söylemiştim burada kutsal ruhun vaftizi bugün çok yanlış anlaşılıyor diye söylemiştim. Sanki kutsal ruhun vaftizi sürekli olan bir şey. Yani sonradan iman ettikten sonra yaşanan bir deneyim. Ona Zweite Erfahrung diyorlar Almanca'da. Zweite Erfahrung diye bir şey yok sevgili kardeşler. İkinci deneyim diye bir şey yok. Neden? Çünkü ne dedik? Hatırlayın kutsal ruh ve söz aracılığıyla iman ettiğimizde Efesler 1.13'te okuduk. Değil mi? Gerçeğin bildirisini duydular, iman ettiler ve diyor ki kutsal ruhla mühürlendiler. Demek ki iman eder etmez ne oluyor? Kutsal ruhun vaftizi gerçekleşiyor. Ne yapıyor kutsal ruh? Alıyor bizi Rabbin bedenine koyuyor. Doğru mu? Ama dedim ki dolmak farklı şey. Kutsal ruhla dolmak her gün oluyor. Neden? Çünkü öğrenciler de hizmetini devam ettirebilmesi için kutsal ruhla dolmaları gerekiyor. Ne demektir dolmak? Diyor ya baktık burada Efesler 5.18'de. Ruhla dolun diyor. Ruhla dolun. Yani ne demektir ruhla dolun? Nedir? Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın demek. Yani onun için başta ne diyor? Şarapla sarhoş olma. Ruhla dol diyor. Ayetin tamamı o. Şimdi alkol düşündüğümüz zaman alkolün yönetiminde hareket nasıl ediyorsa insan alkolden dolayı Bugün iman eden kişinin yüreğinde konut kurmuş olduğu için kutsal ruh, kutsal ruh ne yapıyor? Bize destek oluyor. Biz onu, ona izin verdiğimiz sürece. Demek ki dolmak demek değerli kardeşler, Tanrı'nın yönetiminde, kutsal ruhun yönetiminde adımlarımızı atmak demek dedim. Ve bu şekilde noktaladım. Hızlı oldu değil mi? Çok hızlı oldu. Anlaşılmayan nokta oldu mu? Anlaşıldı mı? Sevindim. Anlaşıldı. O zaman diyelim ki kaldığımız yerden devam edelim. Saat 4:30'da bitireceğim. İbo içinden dua et abi. Evet, şimdi bu muhteşem oluşum sonrasında 3000 kişi neye uğradı? Olağanüstü değişime uğradı bu insanların. Ya düşünün ya, bir insanın yeniden doğması mümkün mü? Bizim Nikodemos ne dedi? Bir insan nasıl yeniden doğabilir ya? Anasının karnına ikinci kez girip de nasıl doğabilir? İşte onun aklı o kadar yetti. Din adam olmasına rağmen. Ama değerli kardeşler, bugün Allah'ın ruhu ve sözü bir insanın içsel anlamda yeniden doğmasını sağlıyor. Bundan daha büyük bir mucize olabilir mi? Bakın ben yürekten söylüyorum, benim için en büyük mucize ne biliyor musun? Recep gibi adamın yeniden doğmasıdır. Yürekten söylüyorum. Belki sizler için de öyle. Recep gibi adamın yeniden doğması en büyük mucizedir. Rab mucize yapıyor mu? Yapar. Tabii ki dua ediyoruz. Ama en büyük mucize sizlersiniz. Değerli kardeşler. Bunu altını önemli çiziyorum. O zaman şunu desek yanlış olmaz. Şöyle diyelim. Kutsal ruhun gelişiyle, sözün etkinliğiyle, beraber çalışmasıyla iki büyük değişim oldu. Neydi bunlar? Birincisi, 3000 kişi değişti. Doğru mu? Ama bir değişim daha oldu. Onun öncesinde öğrenciler var değil mi? Öğrenciler değişti. Demek ki iki büyük değişim yer aldı Pentekost gününde. Bir, 3000 kişinin olağanüstü bir şekilde değişmiş olması. İkincisi de öğrencilerin değişmiş olması. Neden bunu söylüyorum değerli kardeşler? Öğrenciler İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş olmalarına karşın kafaları karışık mıydı, değil miydi? Onlar korkuyorlar mıydı, korkmuyorlar mıydı? Korkudan dolayı Petrus İsa'yı 3 kez inkar etti mi, etmedi mi? Ama bakıyoruz ki aynı Petrus ayağa kalkıyor. Kalabalıkta öğrenciler de ayağa kalkıyor. Öne çıkıyorlar. Doğru mu? Ve Petrus aralarında bir konuşma yapıyor. Ya cesaretle kalkıyor, konuşma yapıyor. Aynı Petrus. O korkan, ürkek Petrus. 3 kez inkar eden Petrus. O zaman diyebilir miyiz? Evet, öğrenciler de değerli kardeşler değişti. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Demek ki Tanrı'nın ruhu ve sözün etkin olması sonucu bu değişim yerini aldı. Ve artık görüyoruz ki ürkek değildi öğrenciler. Ürkek olmadıklarını görüyoruz. Doğru mu? Doğru. O zaman diyebilir miyiz? Pentekost nedir sizce? Kısa bir sözle ifade etmek gerekirse. Pentekost eşittir nedir? Bitti, bu kadar. Kısa bir cümleyle söylemek gerekirse Pentekost günü, yani 50. gün anlamına gelen kilisenin doğumu demek, evet, değişim demek sevgili kardeşler. Demek ki diyebiliriz ki iman aracılığıyla yüreklerde konut kurmuş olan kutsal ruh değiştiriyor. Amin. Kutsal ruh değiştiriyor. Ama nasıl değiştiriyor? Otomatikman değil. İzin verdikçe. Sen izin vermedikçe kutsal ruh tek başına bir şey yapmıyor değerli kardeşler. Kutsal ruh yüreğinde konut kurmuştur. Bu kesin. Ama sen izin verdikçe kutsal ruh seni değiştiriyor. Ama değiştik, iman ettik, kutsal ruh geldi, konut kurdu. Değil mi? Bitti mi her şey? Bitti mi her şey? Hayır, bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü görüyoruz ki değiştik, değişme yönünde hayat devam ediyor. Sen kutsal ruha izin verdikçe kutsal ruh ne yapıyor? Sözü kullanarak Recep'i yontmaya, sizleri yontmaya devam ediyor. Doğru mu Hatice? İzin verdikçe sözün ışığında ve kutsal ruhun yönetimi altında değerli kardeşler. Onun için güçsüz olan, kafaları karışık olan öğrenciler gibi günümüzde de bu durumda olan birçok imanlı var değerli kardeşler. Bizler izin vermemiz gerekiyor. Gerçekten kutsal ruh yüreğimizde değişimi devam ettirebilmesi için. Ama sorun ne biliyor musunuz? Eğer sen, ya ben yaşamımdan memnunum kardeş, neyimi değiştireceğim ki diyorsan kutsal ruh değiştirmiyor ki. Ama sen bu ihtiyacı görüyorsan kutsal ruh hazır. Seni değiştirmeye, yenilemeye hazır sevgili kardeşler. Onun için iman hayatı bir yolculuktur. Nokta. İman yaşamı bir yolculuktur. Ama nedir? Nasıl bir yolculuk? Kutsal ruhun yönetimi altında, Allah'ın, Tanrı'nın sözünün ışığında. Böyle bir yolculuk. Öyle kafaya göre gidilen bir yolculuk değil. Bunların yönetimi altında devam eden bir yolculuktur. Onun için onun desteği olmadan, kutsal ruhun öncülüğü olmadan, sözün işlerliliği olmadan bizim değişmemiz, yolculuğu sağlıklı bir şekilde götürebilmemiz kesinlikle mümkün değil değerli kardeşler. Onun için bizler maalesef birçok gerçekleri görmezlikten geliyoruz. Kabul edelim, emin olun. Bazen bunu söylüyorum, birkaç kez burada söylemiş olabilirim. İşimize geleni kabul ediyoruz bazen, işimize gelmeyeni de dışarıda bırakıyoruz sevgili kardeşler. Emin olun bunu hepimiz yapıyoruz değerli kardeşler. Onun için her birimizin değişime ihtiyacı var. Bu değişim kendi başına mümkün değil. Onların işlemesine, söz ve ruhun işlemesine izin vermen gerekiyor. Güç nerede? Güç Tanrı'da. Yani Tanrı şu anda görünür değil ama görünür haliyle sözünde ve içimize konut kurmuş olan kutsal ruhta. Doğru mu? Güç Recep'te değil. Güç Ali'de de değil. İki tane Ali var, iki Ali'lerde de değil diyelim. Ben belki burada örnek verdim mi hatırlayacaksın. Herhalde verdim bu örneği. Bir kadın kocası tarafından ödüllendiriliyor. Yani evlilik yıl dönümünde ona güzel böyle pırlantalı bir saat hediye ediyorlar. Aradan herhalde 2 yıla yakın bir süre geçiyor. Saat arızalanıyor. Kadın alıyor saati, götürüyor saatçıya. Saatçi alıyor. Onun yani alıyor önden saati, gidiyor arkasını dönüyor orada. Böyle şöyle bir buçuk dakika. Sonra getiriyor saati, veriyor. Kadının gözleri açılıyor böyle. Diyor ki ne yaptınız diyor. İş bitti mi? Evet bitti diyor, sadece pilini değiştirdim. Ne diyor? Pilini mi değiştirdin? Ya ben bilmiyordum saatimin pille çalıştığını. Ben her sabah kalktığımda saatimi kuruyordum diyor. Bakın, o kadının yaptığını biz bugün yapıyoruz. Kendi gücümüzle, kendi çabamızla işi götürmeye çalışıyoruz. Benim katkım olmadan saat çalışmaz. Recep'in gücü olmadan başaramaz. Hayır. Recep'te olandan dolayı, sizlerde olandan dolayı sevgili kardeşler. Onun için bizlerin çabası, bizlerin payı yok. Kutsal ruhun gücüyle ancak mümkün hale geliyor değerli kardeşler. İşler benim çabamla yürümüyor maalesef. Onun için Hristiyanlık bizlerin ne yaptığıyla ölçülmüyor. Tekrar söylüyorum. Hristiyanlık bizler neler yapıyoruz bununla ölçülmüyor. Recep bunu yapıyor, onun için Hristiyan. Mesut bunu yapıyor da onun için Hristiyan. Barbara bunu yapıyor da onun için. Ya da Santa bunu yapıyor da onun için Hristiyan. Hayır. Hristiyan bizlerin ne yaptığıyla ölçülmüyor değerli kardeşler. O zaman neyle ölçülüyor? Rab ile birlikte ne yaptığımızla ölçülüyor. O zaman hatırlayın, devamlı kullandığım bir ifade var. Benim Rab için ne yaptığım hiç önemli değil. Hani diyoruz ya bazen, ya ben bunu Rab için yapıyorum. Ya ben bunu Rab için yapıyorum. Ama burada şunu görün. Rab o işin içerisinde değil mi? O zaman diyebiliriz ki Rab için ne yaptığım önemli değil, Rab ile birlikte ne yaptığım asıl önemli. Şimdi herkes, bakın topluma, herkes değişme çabası içerisinde değil mi? Herkes bir şeylerle uğraşıyor. Kimi kilolarıyla uğraşıyor, kimi ne bileyim işte kafadan atıyorum, buradaki kırışıklıklarla uğraşıyor. Bu faltınlar, kırışıklıklar gitsin diye yüzlerce euro harcıyorlar o kırışıklar gitsin diye. Kimileri yaşlılığını kamufle etmek için saçını boyuyor. Anlatabiliyor muyum? Benim ne kadar güzel. ama Rab'desin hiç olmasa. Güzel olan bu. Nurcan. Ya bak. Ben de kilo almamaya çalışıyorum. Aşağıda kardeşim sordu Ali ile beraber. Sevgili kardeşim. Evet. İnsanlar kendilerinden hoşnut değil. Öyle görünüyor. Herkes bir şekilde değişme çabası içerisinde. Onun için piyasalar bu tür ürünlerle dolu. Gerçekten. Yani şöyle diyebiliriz. Kendilerini daha iyi bir duruma getirme çabası içerisindeler. Şimdi size sormak istiyorum. Sizler ne durumdasınız? Ruhsal kapsamda düşünün. Hayatında beğenmediğin, değişmesini istediğin bir şey var mı? Ya da şöyle söyleyeyim. Ben kendimi de içine katıyorum ha, dikkat edin. Şöyle diyorum. Eğer hayatında bir şeyi değiştirmek mümkün olmuş olsaydı, acaba hayatında neyi değiştirirdin? Şöyle bir düşünün birkaç saniye. Eğer bir şeyleri değiştirmek mümkün olsaydı, kilolardan mı kurtulmak isterdin? Çizgilerden mi kurtulmak isterdin? Bir takım alışkılar var, bağımlılıklar var, onlardan mı kurtulmak isterdin? Yoksa bunda gelişip, büyüyüp, olgunluğa giden yolda ilerlemek mi? İşte gerçek değişim bu sevgili kardeşler. Emin olun Rab benden başlayarak hepimizin söz aracılığıyla, ruh aracılığıyla hayatımızın değişmesine izin verelim. Gerçek değişim içsel değişimdir. Unutmayın değerli kardeşler. Yürek doluyla bunu açıkça söylüyorum. Evet, hepimiz değişmek istiyoruz. Ama sorun ne? Sorun ne? Hatırlayın, arabanın motorunda arıza var. Problem var arabanın motorunda. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Daha iyi bir sürücü olmaya çalışıyorum. Arabanın motoru yani yaşamımda benim büyümeme engel olan bir takım etkenler var hayatımda. Ben kutsal ruhu ve söze izin vermem gerekiyor ki hayatımdaki o alanlara kutsal ruh girsin değil mi? Ve beni köklü bir şekilde değiştirsin. Ama ben daha iyi sürücü olmaya çalışıyorum. Abi bırak da Rab yaşamın motoruna el atsın ya, yüreğine bir el atsın. İzin ver. Sevgili kardeşim, kutsal ruha izin ver. Seni değiştirsin etkin ve güçlü bir şekilde. Demek ki Mesih'te olmak, değişme yönünde hareket eden bir yaşamdır. Demek ki kurtulmak birinci adım. Ama kurtulduktan sonra her şey bitmiyor. Rabbin sözü ışığında, kutsal ruhun yönetiminde kalaraktan değişmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu da bizim elimizde. İzin verirsek eğer, Rab bunu sözü ve ruhu aracılığıyla bunu yapacaktır. O gün yaptı mı? İkinci bölümde okuduk. Ateş, ateşe benzer diyor değil mi? Ateş ne yapar? Dokunduğu yeri yakıyor değil mi? Değiştiriyor mu, değişmiyor mu? Bakın, kutsal kitabın tarihini okuduğumuz zaman Ferisiler, değil mi? Vergi memuru, balıkçılar, fahişe bile, hayat kadını bile değişti. Rab değiştiriyor. Ama sorun ne biliyor musunuz? Recep. Sen değişmek ister misin? Rab hepimize soruyor. Bugün bana da soruyor, hepinize soruyor. Evet, İsmet, Hatice, Ali, Hülya, Santa, Nurcan, Mesut, İbrahim, Barbara. Her biriniz. Değişmek istiyor musunuz? değiştiren bir Tanrı. Ve gerçek değişim yürekte de değişim yaratıyor sevgili kardeşler. Ama değiştiysen yaşamda bu yansır. Yaşamda bu görünür sevgili kardeşler. Ben değiştim diyorsan bunu ben senin hayatında görmem lazım. Doğru mu İsmet? Mesut? Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Ve yürek değiştiği zaman Rab Tanrı'yı daha çok sevmeye başlıyoruz. Emin olun. Onu daha çok arzuluyoruz. Ve bu arzuyla onu daha çok tanımaya çalışıyoruz. Bakın görebiliyor musunuz? Demek ki bizler onu tanıma gayreti içerisinde olmamız gerekirken kendi kafamızdaki doğrulara göre sorunları aşma gayreti içerisindeyiz. Değişme gayreti içerisinde değil. Ama değerli kardeşler, Rab diyor ki Hoşaya'da, çok seviyorum 6. bölümde 3. ayette diyor ki onu tanımaya gayret edin. Amin. Onu tanımaya gayret edin sevgili kardeşler. Son olaraktan şunu söylemek istiyorum. Kutsal Ruh Pentekos gününde geldi mi? Ve iman edenlerin yüreğinde konut kurdu mu? Evet. O zaman tekrar tekrar Kutsal Ruh gel, Kutsal Ruh gel diye dua etmemizin bir anlamı var mı? Ha? Yok. Kutsal Ruh gel demek yerine Kutsal Ruh'a işte ben buradayım. İzin veriyorum. Al hayatımı eline. Neyimi değiştirmek istiyorsan değiştir. Yani izin ver. Kutsal Ruh senin hayatında iş görsün sevgili kardeşler. Onun için Tanrı'nın ruhu 1. Korintoslar 3. bölüm 16. ayette Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu ve Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz diyor. Onun için bunu bilen Pavlos sevincini nasıl dile getiriyor biliyor musunuz? Bunu lütfen açın. Efesler kitabı 1. bölümde. Efesler 1 ayet 3'te. Efesler 1 ayet 3. Bakın ne diyor sevgili kardeşler. Bakın ne diyor. Ya şöyle söyleyeyim. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Bakın ne diyor? Her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsanan. Kim bunlar ya? Bizleriz bizler. Bizleriz değerli kardeşler. Bunlar gözle görülmeyen, maddesel olmayan, çürümeyen değerler bunlar. Bu kutsandığımız değerler değerli kardeşler. Demek ki Tanrı'nın tüm doluluğu Mesih'te olduğu için biz de Mesih'e sahip olduğumuz için bizde de her şey var mı? Var. Rab gerekli olan her şeyi bize verdi mi? Evet verdi. Nereden bunu anlıyoruz? Bakın şöyle diyor değerli kardeşler. İkinci bölüm. Kolosililere yazan mektup 2. bölüm. 9 ve 10. ayetler. Diyor ki Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Bu doğru mu? Evet. Bakın 10. ayet ne diyor ama? Sizde her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz. Kim? Bizler. Mesih her şey var. Mesih'e sahip olan bizlerde de her şey var. Gerekli olan ne varsa bu yeryüzünde yapmamız gereken, yapabilmemiz için gerekli olan her şey bize verildi. Değerli kardeşler, bunun açık bir şekilde söylemek istiyorum. Onun için şunu söylersek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Rab de büyümeye, Rab de gelişmeye, Rab de olgunlaşmaya evet. Doğru mu? Ama kalkıp değerli kardeşler kalkıp Rabbimiz Mesih İsa'nın sağlayışlarına bir şeyler eklemeye hayır. Galatyalılar mektubunu hatırlıyor musunuz? Galatyalılar mektubu çok harika bir mektup. İman ettiler. Kurtuluşa kavuştular. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Eski döneme döndüler. Geriye dönüştüler. Hayır, bu yetmez dediler. Sünnet olmanız lazım. Pavlos'un dedi, ey akılsız Galatyalılar, sizi kim büyüledi dedi. Kim büyüledi sizi? Bakın, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla gerçekleşen o kurtuluşa bir şey ilave edemeyiz. Nokta. Her şey Mesih'te tamamlandı. Biz de her şeye sahibiz sevgili kardeşler. Artı buna da gerek var. Artı buna da gerek. Hepsi, bütün artıları Rabbimiz kaldırdı. Bütün artıları. Kutsal Ruh yüreğimizde konut kurdu. Ve Allah'ın sözü de elimizde. Başka ne olsun Mesut? Lanet olsun diyor. Onun için ama ne diyor? Hatırlattın bana şimdi geldi. Yanılmıyorsam Romalılar 1. bölümde. Müjdeden utanmıyorum diyor değil mi? Önce Yahudilerin diyor, sonra diğer bütün ulusların kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Ne? Duygular değil. Hisler değil. Tamam mı? Şunu hissediyorum, bunu hissediyorum. Hayır. Duygular önemlidir ama önde olmaması lazım. Allah'ın sözü beni değiştiriyor. Ruhuyla beraber. O zaman gelin izin verelim hayatımızda daha çok kutsal ruhun işleyişine, sözüyle beraber bize konuşmasına izin verelim değerli kardeşler. Var mıyız? Var mıyız? İbraniler 12. bölüm. İbraniler 12. bölüm ve noktalıyorum. İbraniler 12. bölüm. İşte bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklıklar bulutu, kalabalığı olduğuna göre bizde her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak önümüze konan yarışı ne diyor? Sabırla koşalım. Ama bakın burada iki nokta var. Lütfen görmenizi rica ediyorum. Bu ayette iki tane nokta var, çok önemli. Birincisi nedir? Sıyırıp atmak diyor. Çok enteresan değil mi? Demek ki bize engel olan, gelişmemize, büyümemize, hizmetimize engel olan bir takım şeyler var. Gidiyor onu hatırlayın. Aşeret putunu parçalaması gerekiyordu değil mi? Zafer elde etmeden önce. Ona engeldi. Doğru mu? Değil mi? Bizim o Samiyeli kadın da testiyi bırakması gerekiyordu. Köye gidip iyi haberi ulaştırabilmesi için. Bizi de engelleyen, büyümemize, gelişmemize engel olan ne varsa önce onlardan sıyrılıp kurtulmamız gerekiyor değerli kardeşler. İkincisi ne? Ne diyor? Bakın yerinize durun demiyor. Koşun diyor, koşun. Peki değerli kardeşler, ne demek koşmak? Hareket halinde olmak demek. Oturarak bu iş olmuyor değerli kardeşler. Oturduğumuz yerde bu iş olmuyor. Bakın yanıtını ne kadar güzel veriyor Pavlos. Filipliler 3. bölüm. Filipliler 3, ayet 14 ve 15. Filipliler 3, ayet 14 ve 15. Mesut, o, bulduysan oku, o, oku istersen abicim. 3, 14 ve 15.
Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup, ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıdan öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum.
Bakın, demek ki bu nasıl olacak? Yerimizde kalarak değil, bebek olarak kalarak değil, yeniden doğduğumuz noktada kalarak değil, gelişerek. Gelişerek değişeceğiz, değiştikçe başkalarının değişmesine aracı olacağız sevgili kardeşler. Yüzüne tükürülen, hakarete uğrayan, Rabbimiz kuzu olarak gelmeyecek ikinci gelişinde. Zafer elde etmiş aslan olarak gelecek. Hazır mıyız onun gelişine? Ama bize bir önerisi var. Pavlos bize harika bir şekilde kendi duası benim de duam olsun. Aslında benim de sizler için duam bu. Hoşaya nasıl diyorsa Rabbi tanımaya devam edin. Bakın Pavlos'a şöyle dua ediyor. Lütfen açın 1. bölüm Kolosserler 1 ayet 10. Bununla da sizi baş başa bırakıyorum. Buldun mu Mesut? Ne diyor abicim?
Rabbe yaraşır biçimde yaşamanızı, onun her yönde hoşnut etmenizi, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemenizi için dua ediyoruz.
Bakın ne diyor? Meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Demek ki Tanrı'yı tanıdıkça, onun o harikalığını gördükçe meyve verme artıyor sevgili kardeşler.
Üç kelime var aslında. Birisi yaraşır.
Ya. Ya. Nasıl yapacağız bunu? Kutsal ruh ve söz aracılığıyla. Doğru.
İkincisi Tanrı'yı hoşnut etmek.
Ya. Onun yönetimi altında kaldık mı zaten hoşnut ediyoruz. Üç.
Üçüncüsü de ilerlememiz.
Tabii. Bitti. Bence püf noktası bu işte Mesut'cum. Tanrı bizi iman ettiğimiz noktada görmek istemiyor. ABC'yi öğrenenler olmayalım artık. ABC'yi aşalım ya. Yani iki kere ikiyi öğrendik. Artık sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Fizik, matematik, geometri. Doğru mu? Bunu öğrenelim. Ben de bu yönde hem kendim için hem sizler için dua ediyorum. Nedir o? Rabbi tanımakta ilerlemeniz. Amin. Eğelim yüreklerimizi. Rab aramızdadır. Rab gerçekten bizi değiştirmek istiyor ruhu ve sözü aracılığıyla. Ama Rab soruyor. Recep, değişmek istiyor musun? İbrahim duayla kapatır. Bir 10-15 saniye sonra.